Ayrım 11.
Sayfa 121. Namuslu kalem. Kendisi hiçbir zaman entelektüelliğe özenmedi. Halktan topladığını halka veren halkçı bir yazar oldu. Akıcı, zorlamasız, açık anlatımlı bir üslubu vardı. Karakteri en can alacak yerlerinden yakalar verirdi. Kişilerini hep bir aile ilişkisi içinde yansıtmayı adet edinmişti. Diyalogları yaşamdan alınmış gibi doğal ve canlıydı. Tiyatro tekniğini iyi bilmemesine karşın, sırf bu iki niteliğinden, güçlü karakter ve canlı diyalog kurma yeteneğinden başarılı oyunlar yazdı. 72. Koğuş, Kardeş Payı, Ulvi Uraz'ın ölmezleştirdiği Murtaza bunların başında gelir. Roman ve hikayelerinin seçkin özelliğini herhalde burada benden öğrenmeyeceksiniz. Orhan Kemal bu delikanlı yürüyüşlü, her dem taze görünüşlü, neşeli adam, Adana'nın bir zamanlar zehir santriforu Orhan Kemal, henüz orta yaşlılığını sürdürürken birkaç hastalığın birden hücumuna uğradı. İlk ağızda büyük canlılığı ve iyimserliğiyle bir bir onlardan kurtuldu. Ama 2 Haziran 1970'te bir dış gezi sırasında hayata gözlerini kapadı. Ölmeden biraz önce de bir kağıda "Eşe dosta selam" diye yazmıştı. İnandığı doğruların adamı olarak yaşadığını ve yazdığını yazmıştı. Kursağına hakkı olmayan bir kuruşun dahi girmediğini yazmıştı. Bunları yazmasına gerek bile yoktu. Emekçiler başta olmak üzere bütün okurları onun kişiliğinde Türk edebiyatının en namuslu kalemlerinden birini yitirdiklerini biliyorlardı. Biliyorlar. Osmanlı'nın peşinde. Kemal Tahir'in kişiliği de herkeste olduğu gibi çeşitli katlardan oluşur. Atalarının Şebin Karahisarlı oluşu onun genlerine olduğu kadar bakışına, davranışına da has Anadolu bir niteliğin damgasını vurmuştu. Bunun yanı sıra onun bir de büyük kentli, özellikle İstanbullu kişiliği vardı. İstanbul'da doğmuş büyümüş, avukat katipliğinden Babali gazeteciliğine kadar birçok mesleği bu şehirde denemiş, gençliğinin uçarı bıçkın dönemini İstanbul'da yaşamış, büyük gözlem dağarcığının büyük bölümünü İstanbul'da edinmişti. Bu iki katın üstüne daha sonraları sosyalist öğretinin bilinci binince o zamana kadarki zengin ama dağınık dünyası bir derli topluluk ve tutarlılık kazanmış oldu. Dördüncü kat olarak haksız bir suçlama ile girdiği hapishane hayatının ondaki etkisi gösterilebilir. Kemal Tahir'i gazete röportajcılığından roman yazarlığı boyutuna ulaştıran belki de bir talihsizlik olmuştur. Orada acısını yoğun bir çalışma ve yaratma içinde unutma yolu aramıştır. Orada Çankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya hapishanelerinde rastladığı sayısız insan malzemesi Kemal Tahir'e Türk insanını, Anadolu insanını daha yakından tanıma olanağı vermiştir. Nazım Hikmet'le dostluğu ve mektuplaşması ona daha tecrübeli bir sanatçının öğütlerini ve desteğini sağlamıştır. Bütün bu saydığımız öğelere hepsinden önemli gördüğümüz bir sonuncuyu ekleyelim. O da Kemal Tahir'in dünyaya gelirken beraberinde getirdiği didişken, mücadeleci, gül yutmayan, asla pasifliği kabul etmeyen, uyanık ve onurlu yaratılışıdır. Yazmak için yaşamak. 12 yıl yattığı hapisten çıkar çıkmaz oturup yazmaya koyuldu. Hapishanede tasarladığı romanları ve yeni tasarladıklarını bitirebilmesi için kaybedecek vakti yoktu. Kendini yalnız bu işe 24 saatiyle romancılığa adaması gerekti. Bu arada onun ev geçindirmek zorunluluğunu, yan işlerde zaman ve çaba harcamak zorunluluğunu, iki fedakar erkek kardeşi onun üstünden alıverdiler. Dünyaya yazmak için gelmiş, yıllar boyu yazsa yazacağı bitmeyecek bir romancı için en meşru bir hak olan kendini adama olanağını ülkemizde düzen ve devlet sağlayamadığı için bunu düzeltmek bu iki vefalı kardeşe düşmüştü. Kemal Tahir şaşkın bakkalda küçücük bir eve çekildi. Eşi Semiha Hanım'ın sevecen ve huzurlu atmosferinde arı gibi çalışmaya koyuldu. Ben kendisini ilkin Tan gazetesinde tefrika edilen Göl İnsanları adlı hikayelerinden tanımıştım. Cemalettin Mahir imzasıyla yazdığı bu usta işi güçlü hikayeler, bende bu ad altına saklanan usta yazarın gerçek kişiliğini öğrenmek tecessüsü uyandırdı. Eseri gazetede Naci Sadullah sunmuştu. Ondan ve rahmetli arkadaşım Orhan Kemal'den Kemal Tahir'in gerçek adını, yaşam serüvenini ve büyük yeteneklerini öğrenmiş oldum. Kim olduğunu bilmeden önce de varlığa, göl insanları üzerine düşüncelerimi yazmıştım. Bu hikayeleri gerçekçilik alanında Türkiye'de yazılmış en güçlü hikayelerden saydığımı belirtmiştim. Kemal Tahir hapisten çıkınca bir gün tanışıverdik. Bu dostluk üzerine en küçük bir gölge düşmeden ölümüne kadar sürdü. Kemal Tahir'in masa sohbetleri de yazarlığı gibi unutulmaz birer yaşantı olurdu. Önce belki de sabahki yazı çalışmalarının yorgunluğundan ötürü suskun durup misafirleri dinleyen Kemal Tahir, sonra bir sözün kışkırtması ile birden o kendine çok yaraşan, içten, hırslı, doyum olmaz konuşmalarına girişirdi. Bu konuşmalarda kendinden birinci şahıs olarak hiç bahsetmezdi. 12 yıl hapis yatmış olmasına karşın bir gün bile hapisten söz ettiğine tanık olmadım. Bir hafta cezaevinde kalanların aylarca hapishane anıları tefrika ettikleri bir ortamda onun bu tutumu çok kimseyi şaşırtırdı. Hiç unutmam, değişik dönemlerde 2 yıl 3 yıl sürelerle hapse girmiş ünlü bir yazarımızdan konuşuluyordu. Kemal Tahir de onun bu haksız suçlamalarına ve hapis çilesine gerçekten fazla isyan ediyordu. Biri, peki ama siz ondan kat kat fazla yattınız diye hatırlatacak oldu. Kemal Tahir, girip girip çıkmak uzun boylu yatmaktan çok daha zor gelir insana dedi. İşte böyle bir adamdı Kemal Tahir. Aldatmacalara karşı savaş. Romanlarında olduğu gibi güncel yaşamında, özel tutumunda da kuşaktan kuşağa tartışmasız, sürtüşmesiz süre gelmiş hazır değer yargılarına, koşullandırmalara kendi deyimiyle aldatmacılığa, yutturmacılığa karşı yaman savaş açmıştı. Bize yutturulmak istenen bütün bu kalıpları toz duman etmek, Descartes'in istediği gibi bir tabula rasa yapmak, bu temizlikten sonra her şeyi bilimsel ve tarihi bir incelemenin amansız imbiğinden geçirip masanın üzerine alabildiğine gerçekçi, yeni ve sağlam değer yargıları koymanın gereğine inanıyordu. Vatan haini sayıla gelen Baltacı Mehmet Paşa'yı başka bir alternatifin açısından gösteren bir oyunum bir vakitler hayli ilgi toplamıştı. Lozan Kulübü'nün haftalık eleştiri açık oturumlarından birinde Kemal Tahir de söz almış. Aydın her şeyden şüphelenmekle yükümlüdür demişti. Her hazır yargıyı yeniden didik didik inceleyeceğiz. Kapımızın numarasını bile her akşam eve dönüşte yeniden kontrol edeceğiz demişti. Batı taklitçiliği de illet olduğu sorunlardan biriydi. Türk insanının ve toplumunun batıya benzemezliğini fark edemeyip bize batılı gözlükle bakan bilim adamı, yazar kim olursa olsun onun katında küçük görü ve alay konusu olurdu. Romanda Türkiye doğru. Onca romancılığımız da kendini bu marazdan kurtaramamıştı. Yalnız Sabahattin Ali'yi daha gerçekçi bir yaklaşımın temsilcisi olarak öbürlerinden ayırırdı. Onun ölümüyle daha sonra ortaya köy romancıları çıkmıştı. Bunlar da her ne kadar Batı aydınların çok yanlış olan etkisinde olmakla birlikte Batı kültürüyle ilintileri az olduğundan yine de ister istemez gerçekler içinde kalmışlardı. Kendisi işte kendinden öncekilerin yeteri derecede el atmadığı bir Türk romanı, bir Türk anlatı üslubu, bir Türk bakışı, bir Türk insanı tipi peşindeydi. Türk insanı, Osmanlı insanı tipi, onca batılı insanlardan çok farklı bir gelişimin, geleneksel bir oluşumun ürünüydi. Biz Batı'nın eserlerinden etkilenip Batı tipini arıyoruz kendimizde. Düştüğümüz en büyük yanlış budur, diyordu. Biz Türk insanı tipini aramak zorundayız. Osmanlı insanının geleneğini sürdüren bir insan tipi. Bu tip Anadolu insanıdır. Belki Türkleşmiş Anadolu insanı, Anadolu Osmanlısı. İşte özelliği olan tarihimizin sosyoekonomik koşullarıyla oluşmuş bu Türk insanı, onun kalemine ve diline doladığı en sevgili saplantısıydı. Bence Kemal Tahir, edebiyatımızda romancılığı çok ciddiye alan, her konusu için önceden uzun araştırmalara girişen, tarih bilinci ve sorumluluk duygusu sahibi bir romancı olarak anılacaktır. Bütün bu çabalarının altında bugünkü ve yarınki Türk toplumuna bazı çıkar yollar arama amacı yatardı. Bu bakımdan ayrıca çok yurtsever ve yürekli bir yazardı. Tiyatro bir tutku. Ünlü tiyatrocu Ulvi Uraz'ı 25 Mayıs 1974 sabahı yitirdik. Oyuncu, yönetici, hoca olarak Türk tiyatrosuna büyük katkıları olan Uraz'ın erken ölümü yine tiyatrodan oldu. Bir yıl kadar önce aşırı yorgunluk ve sıkıntıdan ciddi bir rahatsızlık geçirmiş. Buna karşın tiyatrosunu ayakta tutmak için kışta kıyamette çok meşakkatli bir Anadolu turnesine çıkmak zorunda kalmıştı. Borç içindeydi. Eski ekibi dağılmıştı. Eski fizik gücü kalmamıştı. Yine de yenilmez iyimserliği hala dimdik ayaktaydı. Her zaman olduğu gibi geleceğe yönelik güzel tasarılar peşindeydi. Ama bir 25 Mayıs sabahı her şey bitti. Yaşamı boyunca çektiği zorluklar, verdiği savaşlar, hele son yıllarda karşılaştığı olanaksızlıklar onu için için örselemişti. Ölüm geldi, bu çalışkan adamı kalkmamacasına yatırdı. Coşku dolu bir sanatçı. Onun köşe başındaki unutulmaz kompozisyonundan bu yana hep aynı amatörce coşku ile önümüze kotardığı birbirinden mükemmel roller belleklerden silinebilir mi? Dün gibi geliyor bana o günler. 30 yıllık meslek yaşamına neler sığdırmamış oysa Uraz. Şöyle bir geriye bakıyorum. Yaşamın her aşamasında onu görüyorum. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın en yetenekli öğrencilerinden biri olarak Ulvi Uraz, Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün ülkücü ve yorulmaz tiyatro öğretmeni Ulvi Uraz, sosyal vicdanının yönettiği yolda gitti diye ilericiliğin yasak olduğu bir dönemde en verimli olabilecek yıllarından birkaçını dört duvar arasında tüketen Ulvi Uraz, özgürlüğüne kavuştuktan sonra işini kaybeden ve koskoca 6 yılını sahnelerden uzak geçirmek zorunda bırakılan Ulvi Uraz. Girebildiği ilk bulvar tiyatrosunda bir bulvar oyununda bütün o tiyatrosuz geçen yılların acısını çıkarmak istercesine bütün gücünü ve yetenek paletinin tüm renklerini bir tek rolde bir gecede bütün İstanbullulara cömertçe sergileyip onları afallatan, bütün eleştirmenlerin oy birliğiyle hayranlığını kazanan Ulvi Uraz. Kendi kurduğu ilk tiyatrosunda hiçbir tiyatronun el atamadığı yasak bir oyunu sahneye çıkarmak yürekliliğini gösteren Ulvi Uraz. Şehir tiyatrolarında çalıştığı süre içinde büyük ustalık, ölçü ve sıcaklıkla oynadığı Polonius ve Mezarcı rollerinde Ulvi Uraz. Ve nihayet kendi kurduğu adını taşıyan tiyatroda kapılarını hep Türk yazarlarına açan, Türk seyirciye Türk oyunlarını sevdirmeyi uğraş edinen ülkücü Ulvi Uraz. Türk tiyatrosu Türk yazarları ile kurulur. 30 yıl boyu Türk tiyatrosunun Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. Ödenekli tiyatroların tersine hep elini Türk yazarlara uzattı. Onları oynamayı bir lütuf sayarak, her fırsatta minnet yüklemek isteyerek, ikide bir kafalarına kakarak değil, bunu bir borç sayarak, severek, isteyerek, inanarak. Ulvi Uraz, olgun bir alçak gönüllülükle Türk yazarlarına bilmedikleri pek çok şeyi söz gelişi konuşur gibi öğretmeye çalıştı. Ben şahsen yazar-rejisör işbirliğinin ne olduğunu, ne kadar verimli olduğunu, gerçek tiyatronun kulisten yazılması gereğini ancak onunla işbirliği yaptıktan sonra öğrendim. Sadece kendi oyunlarımı sahneye koyduğu zaman değil, onun her çalışmasından yeni bir şeyler öğrenmeye, oyunu bir de oyuncu ve yönetici açısından görmeye ve değerlendirmeye alıştım. Cömert Hoca. Ulvi Uraz'ın bir başka belirgin yanı da genç yetenekleri keşfedip geliştiren bir hoca oluşuydu. Birçok genç ilk olarak sahneye onun yanında adım attılar. Uraz onlara ağabeyce, babaca, tatlı dille, şaka ile çok şeyler öğretti. Kadın erkek her rolü onların önünde üşenmeden oynayıp gösterdi. Bazı gençler de önce başka topluluklarda oynadıktan sonra asıl ona gelince kendilerini buldular. Yeteneklerine inandılar. Alev Koral, Suzan Ustan, Celile Toyon, Merih Dinçsoy, Perran Kanat, Füsun Erbulak, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ahmet Gülhan, Müjdat Gezen, Ali Poyrazoğlu, Mehmet Ulusoy, Kayhan Yıldızoğlu, Yılmaz Guruda, Ayberk Çölok, Tuncer Necmioğlu, Şemsi İnkaya, Gül Akelli, Gürol Gökçe ve daha niceleri mesleğin ana bilgilerini hep onun yanında edindiler. Her hücresiyle tiyatrocu. Ulvi Uraz'ın rejisör ve hoca kişiliklerinden de üstün yanı oyunculuğuydu. Ben onun kadar şevkli oyuncu tanımadım. Saat 9'a yaklaşırken onun içini bir bayram sevinci sarardı. Enerjisi de akıl dışı bir şeydi. Yaratma heyecanı içinde yorulma denen şey onun dolayına uğramazdı. Gözlerimi Kaparım'ın Vicdanı rolünde, Huzur Çıkmazı'nın Memnun Bey'inde, Fazilet Eczanesi'nin Saadettin Bey'inde, Hababam Sınıfı'nın Piyale İhsan'ında, Hadi Öldürsene Canikom'un Tahsildar'ında, Murteza'daki rolünde, Hamhum Şarolop'ta dünyasından kopup o rollerinin kalıbına girer, girdiği kişiliği bütün hücreleriyle benimserdi. Oynamak onun için yaşamının en büyük gereksinmesiydi. 2 yıl hapiste kaldıktan sonra karlı bir gece bomboş gençlik parkına gidip seyircisiz bir sahneye fırlayıp en sevdiği rolleri orada var kuvvetiyle kendi kendine saatlerce oynadığını duyduğum zaman ondaki bu büyük meslek tutkusu karşısında gözlerim yaşarmıştı. Katıksız tiyatrocu, büyük oyuncu Ulvi Uraz artık dünyamızda değil. O bir heyecan adamıydı. En güç koşullarla boğuşurken koca bir ömre yetecek savaş, direnç ve heyecan stokunu kısa bir sürede harcamak zorunda bırakıldı. Ölümüne şaşmayalım. Bu kadar ayakta kalabilişine şaşalım. Hocaların hocası. Dış görünüşüyle ufak tefek, kabuğuna büzülmüş ama içinin gücüyle bir dev ki alabildiğine dünyaya açılmış. Büyük vakarını alçak gönüllülükle, ihtirasını da sakin bir ölçüllükle gizlemeye çalışan, hem ihtisas adamı, hem çok yanlı, hem uluslararası çapta bir amme hukuku bilgini, hem çağının fikir ve sanat hareketlerini iştenlikle izleyen bilinçli bir aydın. Çoğu gerçek bilge gibi hem biraz buruk hem yine onlar gibi humura, ironiye, neşeye açık, hem hoşgörülü hem ödünsüz, hem aşırı nazik hem sert ceviz. Öyle çelik bir irade ve enerji ki yaratılışındaki mutsuzluğu yenmiş, en zor koşullar içinde kendini yetiştirmiş, üstelik de ortamının zavallı şartlandırmalarının çoğundan sıyrılıp dünya ölçüsünde bir seviyeye erişmiş. Öyle yaman bir bilimsel vicdan ve tarihi sorumluluk duygusu ki, çekimser ve tedirgin yaratılışına karşın onu zaman zaman çok yürekli çekişmelere zorlamış, her bunalım dönemimizde hakkın, hukukun sözcüsü olarak bu kavramlara her zaman aynı titiz özeni pek gösteremeyen, sadece günü ve görünüşü kurtarmaya kalkan yüzeyde politikacılarla sürtüşmelere götürmüş. Öyle geniş kapsamlı bir hukuk kavrayışı ve sentez yeteneği ki, bütün olayları hep yukarıdan el atarak değerlendirmiş, onları tarih içindeki yerine oturtmayı adet edinmiş. İşte benim tanıdığım Sıddık Sami Onar. Tarihi sorumluluk duygusu. Yukarıda hoşgörü sözü ettik. Bu hoşgörü onun inandığı, yani müesseselerin birbirini denetlediği, demokratik rejimin gerektirdiği hoşgörüydü. Yoksa inandığı düşüncelerinden en küçük bir fedakarlık değildi. Hem demokrasi yoluyla başa geçen, hem de bu karmaşık rejimin koşulları içinde devleti yönetemeyip oyun bozanlığa kalkan mızıkçılar, her seferinde onları karşılarında diklenmiş buldular. Hiçbir baskı ona kendi deyimiyle, hayatı pahasına dahi olsa, inanmadığı fikirleri onaylatamazdı. Onların en büyük korkusu, tarih önünde ödevini yapmamış bir hukukçu olmaktı. Bu büyük kaygının yanında, şu veya bu geçici kuvvetin hışmı elbette onu yıldıramazdı. Her iktidar, üstüne tırmanıp çıktığı rejimle baş edememeye, hukuk dışı, oyun dışı tedbirlere başvurmaya kalkınca, bir kere bu büyük otoritenin, bu hocaların hocasının onayını, fetvasını almayı denedi. Çeşitli iktidarlarda bu zoraki ilişkileri ya sert sürtüşmeler, karşılıklı meydan okumalar ya da devletin içinde bulunduğu bunalımı hafifletmek için onun babaca uyarıları yardımlarıyla sonuçlandı. Yine yukarıda onun için buruk deyimini kullandık. Üstadın sismograf gibi ince algıları bazen giderek küskünlük halini alırdı. Küskünlük deyip geçmeyelim. Küsebilmek her baba yiğidin harcı değildir. Küsebilmek tutarlı bir kişilik ister her şeyden önce. Küsebilmek bir takım ilkeleri olmak, onlardan fedakarlık etmemek demektir. Hatta küsebilmek bir takım insanlara, müesseselere sıcak bir güven yatırımı yapmış ve düş kırıklığına uğramış olmanın haklı bir öfkesi de sayılabilir. Yüze gülücülüğün, giden ağam gelen paşamcılığın, bütün dünya ile yüzsüzce bir barışıklığın at oynattığı bir aydınlar ortamında sade küsebilmek bile insanı ödüncülerden ayıran bir nitelik oluyor. Tevfik Fikret'i küskünlerinden ayrı düşünebilir misiniz? Elbette bu kadar duygulu, alıngan bir insan mesleki başarısını tüm duygusuzluğun üzerine kurmuş bazı hışır politikacılarla çatışınca hukuken, mantıken yenilen hep bu ikinciler ama yaralanan, küsen, kırılan ve yıpranan da hep Sıddık Sami oluyordu. Politikacılarla. Bir keresinde Cumhurbaşkanlığı söz konusu edilmişti. Prestiji, otoritesi, sorumluluk duygusu ve hepsinin de üstesindeki yurtseverliğiyle elbet bu onurlu makama en layık memleket çocuklarının başında geliyordu. Ne var ki bu teklif bir vefa ya da ünleme nedeninden doğmamıştı. O sıradaki iktidarın, o sıradaki siyasal çıkarı bir süre için devlet başkanlığına tarafsız bir şahsiyetin geçirilmesini yeğ görmüş olacaktı. Yaman sezgisiyle işin iç yüzünü ve belli gelişimini keşfetti. Aracılara kürsüsünde kalmayı tercih ettiğini bildirdi. Daha sonra romantik yorumcular kürsüsünü devletin en yüce mevkiine tercih edişini onun alçak gönüllülüğüne, ruh olgunluğuna ve doygunluğuna verdiler. Bu nitelikler onda var olmakla birlikte onların bu jesti daha çok güvenmediği politikacılara alet olmama ve ilerisi için uyarıcılık ödevini yapabilme olanağını elde tutma, harcanmama kaygısından ileri geliyordu. Sıddık Sami Onar'ın çeşitli dönemlerde çeşitli iktidarlarla sürtüşmeleri ilginç bir bahis tutar. CHP devrinde kürsülerinden edilmek istenen 3 hoca yüzünden devrin başbakanı Hasan Sakay'ı ne uygar bir üyeklilik ve sözü peklikle susturduğunu meslektaşları çok iyi bilir. Demokrat Parti ile ve 27 Mayısçılarla olan ilişkilerini ve sürtüşmelerini anlatmak da yine bize değil o olaylara yakından katılmış arkadaşlarına, doçentlerine düşer sanıyorum. 27 Mayıs öncesi. Ben burada sadece Sıddık Sami Onar'ın hayatında onu en çok üzen bir olayı hatırlatmakla yetineceğim. 27 Mayıs öncesi öğrenci kaynaşmaları sırasında üniversiteye giren polisleri o zaman rektör bulunan Sıddık Sami bahçede karşılamıştı. Maksadı öğrencileri polissiz bizzat yatıştırmak ve bir olayın çıkmasını önlemekti. Tam bunu görevlilere anlatmak üzereydi ki başına bir cop yedi, sendeledi ve düştü. Onu kendini bilmez bir manyak olduğu, sonra Yassıada duruşmalarında ortaya çıkmış bir görevliden yediği bu cop değil, kendini desteklemediği için üniversite ve profesörlere kara cübbeliler diyen, kara çalan bir iktidarın üniversite rektörüne reva gördüğü bu ham davranış yıkmış, mahvetmişti. Evinde dinlenmesi gereken ilk günler inadına makam arabasıyla gezdi. Hukuk dışı davranışlarını büsbütün artırıp azıtan bir iktidarın son marifeti olarak yaraladığı rektörü millete adeta teşhir ediyordu.